Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün doğa tarihi çatısı altında 3 farklı anahtar kelimem var. Bunlardan birisi evrim, birisi Darwin, birisi Isaacoism. Bu 3 anahtar kelime arasındaki bağlantıyı Darwin karşıtlığı üzerinden kurmaya çalışacağım. Evrime ayrı bir program konusu yapacağız. Evrim üzerine konuşacağım ama bugün Darwin karşıtlığını biraz daha ön plana çıkarmak istiyorum. Çünkü ideoloji ve bilim arasındaki örnekleri aktarmaya çalışacağım bugün size. Çünkü bilim üzerine ideolojik çarpıtmalar yapılıyor tarihte. Ve belli isimler bunu körüklüyor. Bunlardan bir tanesinin de adı Sovyet bir bilimci. İsmi Trofim Lysenko. Trofim Lysenko bir Sovyet biyolog. İdeolojiyi bilimin önüne geçiren, bilimsel olmayan iddialarla tarihte çok sayıda insanın ölümüne yol açan bir isim olarak tanınıyor kendisi. Böyle bir figür. Biraz daha açacak olursam 1898 yılında doğmuş. Ukrayna'nın Karlivka köyünde doğuyor. Fakir bir ailenin çocuğu, 13 yaşına kadar okuma yazma bilemiyor, bilmiyor, öğrenemiyor. Ve Sovyetler Birliği döneminde hırslı bir yapıya da sahip, Sovyetler Birliği döneminde yaptığı gözlemler ve deneylerle genç yaşta aslında biyoloji alanında ilgisi olduğunu, genetik alanında ilgisi olduğunu gösteren bir çizgi çiziliyor ve bu biyoloji alanındaki ilgi, gözlem ve yaptığı deneyler bir kısmı yanlış olsa da o dönemdeki bilim insanları tarafından dikkat çekici bulunuyor ve bunun sonucunda da aslında Lysenko'nun önü açılıyor. Tabii ilk başta bu böyle oldukça hani yüreklendirici bir faaliyet gibi gözünse de bu ismin önünün açılması, daha sonra bu kişi ideolojiyi nesnel bilimin önüne koyarak kendisinin önünü açan bilim insanlarının bile aslında başının derde girmesini sağlayacak şekilde hareket ediyor ve bunların hapise atılmasına bile sebep oluyor ki bunlardan bir tanesi de o dönemin önemli genetikçilerinden Nikolay Vavilov, Rus genetikçi, botanikçi kendisi aynı zamanda. Ve Nikolay Vavilov şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyor. Lysenko'nun önünü açıyor, evet, onun yanlış yaptığı deneylere bile göz yumup hani doğrusunu bulabileceğini düşünse de Lysenko tarım devrimi yapmak adına özellikle belli karakterlerin, yani belli tohumların belli koşullara maruz bırakıldığında onların buna hızla adapte olabileceğini ve sonraki nesillerinin de bu maruz kalan koşullara uyum sağlamış bir şekilde ortaya çıkabileceğini savunuyor. Aslında Darwin'in ortaya koyduğu evrim teorisinden tamamıyla sapan bir yaklaşım. Ki bu da Lysenkoizm olarak biliniyor ve tarımın başına getirilen Lysenko, özellikle Sovyetler Birliği'nde işte 1920'li yıllarda Stalin'in hakim olduğu dönemde tarımın başına getiriliyor ve tamamıyla Batı dünyasını savaş açan bir bilimsel bakış açısıyla kendini göstermeye başlıyor. Ve ideolojiyi bilimin önüne koyarak bu anlamda yükseliyor Sovyetler Birliği'nde, ama tamamıyla yanlış deneyler yapıyor. Yani bilimin söylediklerinden tamamıyla sapıyor. O dönemdeki Batı dünyasında bulunan Rus genetikçileri genellikle meyve sinekleri üzerine deneyler yapıp bir takım önemli bulguları literatüre kazandırırken onları sinek seven insan düşmanları olarak tanımlıyor Trofim Lysenko. Ve tabii bu bakış açısıyla da örneğin o dönemde yine Amerika'da çalışan ve biyoloji için oldukça önemli olan genetikçilerden bir tanesi Theodor Dobzhansky, yine Trofim Lysenko tarafından biraz önce söylediğim gibi sinek seven insan düşmanı olarak nitelendiriyor ki Dobzhansky'nin biyoloji bilimine kattıkları, özellikle sistematik biyolojiye de kattıkları genetik anlamında çok önemlidir. Hani biyolojik tür tanımının ortaya çıkmasında da önemli isimlerden biri olmuştur aslında Dobzhansky. Ernest Mayr'ı yüreklendiren bir eser ortaya koymuştur çünkü. Sonuçta Lysenko'nun bu sahte tarım deneyleri, araştırmaları milyonlarca insanı açlığa sürüklüyor ve ölümüne sebep oluyor. Çünkü tohumları soğuğa maruz bıraktığınızda hızla alışacağını, dolayısıyla bu tohumları Sibirya topraklarını, Rusya'nın o ekilmeyen, sürülmeyen, sonuçta verimli görülmeyen Sibirya topraklarını, oldukça soğuk topraklara götürdüğünüzde buralarda rahatlıkla yetişebileceğini ve büyük tarım alanları oluşabileceğini, dolayısıyla Batı dünyasına karşı hani tarım anlamında çok Sovyetleri ileri götürecek bir adım olabileceğini söylüyor. Ama doğru değil tabii bu, ama bu Stalin tarafından da o dönemde olumlu karşılanıyor ve birçok insan Sibirya topraklarına göç etmeye teşvik ediliyor. Göç ediyorlar, tarım alanları kuruyorlar. Ciddi bir tarım alanı oluşturuyor. Belki o günkü Rusya'da bulunan toplam tarım alanının belki 160 katı, belki daha fazla tarım alanı oluşturuluyor ama ürün, elde edilen ürün ciddi anlamda bir düşüş gösteriyor. Ve ortaya bir kıtlık çıkıyor. Kıtlıktan da insanlar ölmeye başlıyor. Bu süreçte yaklaşık 7 milyon insan sadece Rusya'da ölüyor kıtlıktan, bu yanlış politikalar sebebiyle. Ama Lysenko'nun bu durumu aslında bu ölümlere rağmen hala bu ideolojik bakış açısından dolayı hala tarımın başında bunun bir şekilde tamponlanabileceğini, yapılabileceğini teşvik eder şekilde Rusya'da, yani Sovyetler Birliği'nde devam ediyor. Hala tarımın başında yer alıyor ve o dönemdeki Sovyetler Birliği'nin müttefiklerinden Çin de Lysenko'nun bu deneylerini tekrarlıyor. Başarılı olabileceğini düşünerekten bu sefer de kıtlıktan ölen insan sayısı yine belli bir zaman dilimi içerisinde 30 milyona ulaşıyor. Tabii bu arada birçok Rus bilim insanı, genetikçi Lysenko'nun yaptıklarının yanlış olduğunu söylüyorlar. Ama yanlış olduğunu söyleyenler de Lysenko'nun dediklerini yanlış dediler diye hapise atılıyor. Bir kısmı ölüyor. Ve bunlar arasında çok trajiktir. Lysenko'nun önünü açan Nikolay Vavilov da var. O da hapise giriyor. Sonuçta bu tür politikalara, bu tür faaliyetlere karşı çıktığı için. Ve hapiste kıtlıktan ölüyor Nikolay Vavilov da. Sonuçta tarım devrimi olarak başlayan bu süreç çok ciddi bir yıkımla sonuçlanıyor. Ve Lysenko dediğim gibi yani bilim tarihinde, dünya tarihinde en fazla insanın ölümüne yol açan kişi o. Bilim insanı olarak da tarihe geçiyor. Sonuçta bu dediğim gibi hani 30 milyonu bulan insanı, 30 milyonu bulan ölümler, 30 milyon insanı açlıktan hayatını kaybetmesine sebep oluyor ki bu Çin'deki durum daha da trajik. Köylüler hani açlıktan ağaç kabuğu ve kuş dışkısı yemek durumunda kalıyorlar. Şimdi Lysenko'nun mirasının yeniden değerlendirilmesi söz konusu oluyor aslında Rusya'da bugünlerde. Bu nedenle aslında bu konuyu etmek istedim ve farklı bir noktaya da bağlayacağım. Çünkü ideoloji nesnel bilimin önüne geçemez. Sonuçta böyle bir şey olamaz. Yani yakın zamanda Current Biology dergisinde, önemli bir dergidir, yayınlanan bir makaleye göre Lysenko Rusya'da bir nevi yeniden canlanma yaşıyor. Mirasını öven birkaç kitap ve makale ortaya çıkmış. Bu yayınlarda Lysenko bir grup Stalin seven kişi tarafından, Stalin destekçisi tarafından ve bazı bilim insanları tarafından bir koalisyon oluşturuluyor ve destekleniyor. Bu ilginin sebebi olarak da epigenetik alanın yükselişi gösteriliyor. Çevresel faktörlerin gen ifadesindeki değişikliklere etkisi ve bu değişikliklerin bazen ebeveynlerden çocuklara geçebilmesi Lysenko'nun fikirlerine paralellik sunuyor gibi gösteriliyor. Ancak Lysenko genlerin varlığını reddettiği için bu paralellik aslında sınırlı. Epigenetik değişiklikler genellikle birkaç nesil sonra kaybolabilir, kalıcı olmayabilir. Bu da Lysenko'nun öne sürdüğü tezlerle çelişiyor esasında. Ve Lysenko'nun fikirlerinin yeniden canlanması yalnızca epigenetikle açıklamak da yetersiz kalıyor. Daha derin bir şekilde bilime olan güvensizlik söz konusu demek istiyorum ben bu noktada. Yine Current Biology makalesi Lysenko'nun yeni savunucuların genetik biliminin Amerikan emperyalizminin çıkarlarına hizmet ettiğini ve Rusya'nın çıkarlarına ters düştüğünü iddia ediyorlar. Bu da makale içinde belirtilmiş ilginç noktalardan bir tanesi. Tabii şimdi genellikle hani bilim ve batı kültürü birbiriyle içe geçmiş ayrılmaz parçalar gibi algılanıyor. Batı bilimine meydan okuyan Lysenko'yu bir Rus kahramanı olarak gösteriyor bu durumda. Ve günümüz Rusya'sında da ilginç bir takım istatistikler var. Yani Sovyet döneminde ve Batı karşıtı güçlü Rus figürleri duyulan nostalji günümüz Rusya'sında yaygın bir şekilde tekrar ortaya çıkıyor. Ve bir anket Rusların %47'sinin Stalin'in yönetim becerilerini olumlu bulduğunu ortaya koymuş. Bu benim dikkatimi çeken bir orandı. Tabii bu sadece Rusya'da değil. Yakın zamanda yapılan bir takım anketler de yine dikkat çekiyor. Mesela Amerika'da özellikle cumhuriyetçilerin neredeyse %60'ı küresel ısınma ve iklim değişikliğinin insan kaynaklı olmayan nedenlere bağlıyor. 2008'de yine Amerikalı bir politikacının meyvesini araştırmalarını küçümsemesi de yankı uyandırmıştı. Bunu da hatırlatayım. Bu da Lysenko'nun etkilerinin hala sürdüğünü ortaya koyuyor. Şimdi Lysenko ve Darwin karşıtlığı deyince aslında buradaki temel motivasyonum şuydu. Bilimi ideolojik bir araç olarak kullanma arzusu. Bugünlerde şöyle bir şeyle karşı karşıyayız Türkiye'de de. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adı altında orta öğretim müfredatı askıya çıktı. Ve orta öğretim müfredatı askıya çıkınca da Darwin'in evrim teorisi müfredatta yer alacak mı, almayacak mı tartışmaları vardı müfredat askıya çıkmadan önce. Şimdi Lysenko'nun Sovyet bilim anlayışına benzer şekilde bilimi ideolojik amaçlara manipüle etme çabasının bir göstergesi gibi esasında bu. Yani Lysenko örneğini verdim, ideoloji bilimin önüne geçmemelidir dedim. Şimdi Darwin karşıtlığının da ya da evrim teorisinin de orta öğretim müfredatından çıkartılması aslında nesnel bilimin önüne ideolojinin konması gibi algılanabilir. Şimdi bilimi ideolojik amaçlarla manipüle etme çabasından uzaklaşmamız gerekiyor. Bu potansiyel olarak bugün içinde olduğumuz biyoçeşitlilik krizi, iklim krizi gibi biyolojik çeşitliliği ve ekosistemleri anlama kapasitemizi sınırlayacak. Dolayısıyla biraz önce söylediğim krizlerin önüne geçme kapasitemizi sınırlayacak ve gelecek nesillerin çevresel ve biyolojik krizleri yanıt verme yeteneğini de tehlikeye atacak bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu yine basında çok fazla eleştirilen bir başka konuyu da benim aklıma getiriyor. Matematik müfredatından integralin çıkartılması. Yeni eğitim modelinde integral söz konusu olmayacak. Şimdi Lysenko, Darwin ve integral arasında nasıl bir bağlantı var diyebilirsiniz. Şöyle, matematikte integral hesabı alanları, hacimleri, bunların genellemelerini hesaplamak için kullanılan bir toplamın sürekli analoğu olarak biliniyor. Yani integral sürekli değişen niceliklerle ilgili karmaşık problemleri çözme yeteneği sağlıyor. Ve bu mühendislikten ekonomiye kadar birçok disiplinde temel bir araç olarak da kullanılıyor. İntegralin müfredattan çıkarılması öğrencilerin bu önemli matematiksel kavramı öğrenme fırsatından mahrum bırakılmasına yol açıyor. Bu da uluslararası arenada rekabet gücümüzü azaltacak noktalardan bir tanesi. Evrimin ortadan, yani evrim teorisinin müfredattan kaldırılması sonuçta dediğim gibi biyolojik çeşitliliği ve ekosistemleri anlama kapasitemizi sınırlayacak bir durum ki bugün tehdit altında diyoruz ve gelecek nesiller tehdit altında, belki bir 30 yıl 40 yıl sonrası için bunları ders telafi edemeyecek düzeye geleceğiz ve bunları telafi edebilmek için bugünkü nesillerin aslında çok daha nesnel bir şekilde bilimi kullanıp bir eğitim modeli içinde yer alması gerekiyor. Dolayısıyla bunların tamamı aslında anlattığım gibi ideolojiyle nesnel bilimin çatışmasını ortaya koyuyor ve bu programda da bu anlamda bundan bahsetmek istedim. Şimdi Dobzhansky'den de bahsettim ama Dobzhansky şöyle söylüyordu, bundan bir daha bahsetmek istiyorum kendisinden. Evrimin ışığı olmaksızın biyolojide hiçbir şeyin anlamı yoktur demişti. Yani Darwin'in evrim teorisi gibi temel bilim bilgilerin müfredatta dahil edilmesi, müfredattan çıkartılmaması, bilimsel yöntemin tüm disiplinlerde öncelikli olarak kullanılması bilim ve toplumun sağlıklı ilerlemesi için elzem bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bugün antroposen sohbetlerin sonuna geldik. Programda Trofim Lysenko'dan bahsettim ama dediğim gibi 3 farklı anahtar kelime kullandım. Bilim üzerindeki ideolojik çarpıtmaları anlatmaya çalıştım size. Bu örnekleri vermeye çalıştım ve ülkemizden de bir örnekle aslında belli ölçüde müfredattaki değişikliklere de belki karar vericilerin bir kez daha bakması söz konusu olabilir. Evet, önümüzdeki haftalarda tekrar buluşmak üzere antroposan sohbetlerde. İyi akşamlar diyorum, hoşça kalın.